Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızdan herkese merhaba. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, geçen hafta 2. Selim Han'ın tahta çıkışı sırasında Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatıyla birlikte 2. Selim Han'ın tahta çıkışı sırasında yaşanan bazı askeri hadiseleri konuşmuştuk. Bunları konuşurken değerli Okay Tiryakioğlu, Şeyh Bedreddin olayı bu gündeme getirmenin, tekrar bu defterleri açmanın, konuşmanın konuyu anlama açısından yararlı olacağını söylemişti. Geçen programımızın sonunda Şeyh Bedreddin'i anlatan bazı hadiseleri, onun dönemini aktarmaya gayret ederek anlatmıştı bizlere ve Şeyh Bedreddin'in itikadı ile ilgili bazı kaynaklardan okumalar yapacaktı. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim canım.
Evet, şimdi evet. Bazı kaynaklar vardı. Bu kaynaklardan Şeyh Bedreddin'in itikadı ile ilgili hakikatleri okuyacaktık. Buyursunlar lütfen.
Evet İbrahim'ciğim, Neşri'den okuyacağız. Tabii bu Şeyh Bedreddin hadisesini bir altını çizelim geçtiğimiz programdan. Bu altını çizmemiz gereken asıl nokta Musa Çelebi'nin kaz askeri olmasıyla birlikte Anadolu'daki nüfuzunu süratle arttırdığı, Musa Çelebi'nin vefatı sonrasında İznik'te oturmaya, Çeli Mehmet tarafından İznik'te oturmaya zorlanmasına, zorunlu ikametine rağmen burada gizli gizli kendisini takip etmekle görevli olan askerler arasında dahi taraftar buldu. Hatta buradaki bu zorunlu ikametine rağmen dışarıda da, şehir dışında da, İznik dışında da faaliyetlerini öncelikle Börklüce Mustafa'nın Aydın civarındaki, Torlak Kemal'i de daha sonra göreceğiz, Aydın ve civarında ciddi yıkıcı faaliyetler bulunduğu Börklüce Mustafa'nın ve Şeyh Bedreddin'e pek çok mürit kazandırdığını görüyoruz. Bunların altını bir kez daha çizmekte bu noktada fayda var. Şeyh Bedreddin daha sonra bu Rumeli'ye geçtikten sonra burada adam kazanma faaliyetlerini daha çok arttırıyor. Çünkü bu dönemde de bu uzun süre Eflak Boyvodası tarafından bir himaye görmesi söz konusu. Bu Dobruca ve Deli Orman'da gene Anadolu'da olduğu gibi Alevi Türkmenler arasında büyük itibar ve kabul görüyor. Fakat bu kabulü nasıl görüyor? Küçük bazı itikadi ayrımlar mı var? Bazı ameli noktada, amel noktasında bir takım küçük farklılıklardan mı görülmüyor asıl niyeti? Yoksa gerçekten de son derece farklı, tamamen heretik, yani bu tamamen İslam dışı bir itikadı mı var? Tamamen tarafsız olarak biz kendi Varidat isimli eserinden Neşri'ye bunu aktarmış. Oradan gidelim. Bir yorum yapmamıza bile gerek kalacağını zannetmiyorum İbrahim'ciğim. Zaten evet. Çok açık görüşleri. Varidatında görüşlerini şu şekilde açıklamıştır. Madde aleminin mahluk olmayıp ezeli ve ebedi olduğunu müdafaa eder. Daha destur, daha başlangıçta bu küfürdür İbrahim'ciğim. Yani. Evet. Bunu söylemek bile küfürdür. Evet. İlahi iradenin bir nesnenin istidadında olanı Allah'ın dilemesi demek olduğunu, nesnenin istidadında mevcut olmayanı Allah'ın istemeyeceğini söyler. Yani hepimizin karakterinde, hepimizin birini öldürebilecek bir kadar öfkelenebiliriz. Ya da birini öldürmeye niyet de edebiliriz. Bu bizim istidadımız olan bir şey. Ama biz bunu yaparsak biz bundan sorumluluğumuz düşer mi? Günah işlemek her kulda görülebilir. Ama Allah'ın bu kendi iradesi, bunu tabii sen bunu kendi iradeni yöneltiyorsun, iradeyi cüzdiğini yaradan elbette ki Allah-u Teala, ama bunda rızası yok. Mesele burada, kader meselesinde bunu anlamak lazım öncelikle.
Evet
ve Allah dilediğini yapar. Fakat istidatlı olanı diler der. Yani sen günah gittin birini tam müden öldürdün ve bu Allah'ın dilemesiyle oluyor neticede. Bu yani Allah'ın bu noktada Allah'ın bir iradesi var demek manasına geliyor. Öyle bir tuhaf bir itikadı var. Şeyhin ahiret ve kıyamet telakkileri İslami esaslara ve umumi görüşlere uymaz. Bedettine göre beden için beka yoktur. Ve fenadan sonra beden cüzlerinin yeniden bir araya gelmesi de mümkün değildir. Yani açık açık ayeti inkar. Yani bu çok açık bir şekilde öldükten sonra dirilmeye, vücut cüzlerinin tekrar toplanarak dirilmesine, kısacası Basu Badel Mef'te tamamen aykırı bir düşünce. Bedettin, cennet ve cehennemi bu dünyadaki iyi ve kötü hareketlerin, ruhlardaki acı veya tatlı tezahürleri şeklinde izah eder. Bu tamamen İsrailiyat İbrahim'cim.
Evet.
Tamamen Muharref Tevrat'ın, Talmud'un, daha sonra tamamen bozulmuş olan Yahudi itikadının bir yansıması bu. Tezahürü, açık bir tezahürü. Melek ve şeytan hakkındaki düşünceleri de bambaşkadır. Şeyh, Hakk'a doğru götüren her şey melek ve Rahman'dır. Ve aksine sürükleyen ve insanın damarlarına dolaşan şehvani kuvvetler ise şeytandır der. Yani gene meleklerin ve şeytanın varlığını burada açık bir şekilde reddediyor. Bunların tamamen insanın kalbine doğan düşünceler olduğunu söylüyor.
Hı hı.
Bu duruma göre Bedrettin'in hakiki bir maddeci olduğu meydana çıkmaktadır. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik arasındaki farkların kalkmasını isteyen Şeyh Bedrettin, arazi ve envalin müsaveten taksimine taraftardır. Yani herkesin elinde olan mal aslında ortaktır. Bu da, o günlerden ilk, komünizmin ilk nüvesi. İbrahim'cim nasıl bu noktaya eriştiğini bilmiyorum.
Evet.
Dini ve felsefi görüşler arasında kamil insanı tanıtırken Allah telakkisi yanında kendi mevkiini ve siyasi emellerini üstü kapalı şekilde ortaya koyar. Aslında üstü kapalı da değil yani. Neşrinde değil. Yani. Çok açık burada. Açık bozguncu fikirler bunlar. Kamil insan nazariyesini ele aldığı bölümde İnsanlar cahiliyet devrinde müşahhas putlara tapıyorlardı. Zamanımızda mevhum putlara tapıyorlar. Umulur ki Allah hakkı isar eder de kendisine insanlar gereği gibi kullukta bulunurlar demekte ve halkın müşahhas ve mevhum putlardan yüz çevirmesini isterken kendisini ileri sürerek ve hakka yakınlık mertebesine ulaştığını göz önünde bulundurarak kendisini halka takdim etmek istemektedir. Bu fikirlerin sahibi olan şeyi belirttin. Gayipten alacağı emir ve işaretle hareket edeceğine etrafını inandırmaya çalışmış. Bu suretle kendisine inananların inanları bir arada toplamayı, ordular teşekkil edip ülkeler ele geçirmeyi kurmuştur. İslamiyet'in haram saydığı şeyleri helal kılacağını ifade eden Bedrettin, saz ve şaraba izin veriyor, her şeyin insanlar arasında müşterek ve mübah olduğunu söylüyordu. Zaten artık bu noktadan sonra zaten bugün şu ana kadar söyledikleri belki bir izah isterdi ama küçük bir şey isterdi ama
bundan sonrasında bile zaten izah kalmadı.
Evet. İzaha gerek yok İbrahim'cim. Komünist ve içtimai bünyeye zararlı ifade akideler sahibi olan Bedrettin bu fikirleriyle etrafında hayli adam toplamıştı. Şimdi Mufassal Osmanlı tarihinden okumaya başlıyorum İbrahim'cim. Kısa bir bölüm. Bedrettin'in fikirlerinin birçok yerleri Batınilerin fikirleriyle benzerlik göstermektedir. Onun içindir ki Aleviler arasında kolaylıkla taraftar toplayacağını hesaplayan Bedrettin meşhur müritlerini Alevi muhitlerine gönderdiği gibi kendisi de Deli Orman gibi bir yeri faaliyet sahası olarak seçmişti. Din perdesi altında hareket eden Bedrettin'in şeyhlik postundan saltanat tahtına oturmak istediği muhakkaktır. Reis ve taraftarlarının şeyhlerden ibaret olması bakımından Osmanlı tarihinde Şeyh Bedrettin vakası gibi ikinci bir hadise gösterilemez. Tabii taraftarları derken burada bunu biz bu Osmanlı ordu devlet ilişkilerine almamızı bu bahsi İbrahim'in sebeplerinden biri de ordu içerisinde de çok bağlı, gizlice çok bağlı elde etmesi. Bu hayal kırıklığı uyandıran nokta ve o yüzden altını çiziyoruz. Mevcut içtimai nizamı yıkıcı, dini inanışlarda değişiklikler meydana getirici fikirleriyle bir tehlike kaynağı olan Bedrettin'in kendisine bağlananlar üzerindeki nüfuzunun çok derin olduğu görülmektedir. Zira onun müritleri Allah birdir dedikten sonra peygamberliği ancak şeyhlerine layık görür gibidirler. İşte bu noktada İbrahim'ciğim ya benim düşüncem bu sadece bir telkinle, izahla olmaz İbrahim'ciğim. Bunda çok farklı boyutlar olmalı. Bunda Huruf-ı Selasi'nin, üç harflerin kullanıldığı, Yahudi büyülerinin bulunduğu pek çok nokta olmalı. Yani insanlar bu kadar saf olamazlar çünkü.
Evet.
Taraftarlarına servet ve huzur temin edeceğine dair vaatleri dolayısıyla Rumeli'de ona uyanlar arasında Türklerden ziyade tabii Hristiyan ve Yahudiler de vardı. Netice itibariyle Şeyh Bedrettin hadisesi bütün Osmanlı tarihinde eşine rastlanmayan dini, siyasi ve sosyal cepheli bir ayaklanma hareketidir. Fetret devri ve onun acı tesirlerinin giderilmeye çalışıldığı çok nazik bir devrede meydana çıkması da ehemmiyetini daha ziyade arttırmaktadır. İzmir yakınındaki Karaburun'a yerleşen Börkücü Mustafa'nın etrafına topladığı adamların sayısı süratle artmıştı. Şeyh Bedrettin Musa Çelebi'nin kazaskeri bulunduğu sırada onun ketüdası olan Börkücü Mustafa, Bedrettin'in en kuvvetli müritlerindendi. Taraftarlar arasında Dede Sultan diye anılan Börkücü Mustafa, 5000 kişi kadar bir kuvvetli isyan etmişti. Karaburun'un karşısındaki Sakız Adası'nın Hristiyan reisini müritleri arasına alan Börkücü Mustafa, isyanı tehlikeli bir hale alır almaz Çelebi Sultan Mehmet Saruhan Sancak Bey'i Aleksandr'a isyanın hemen bastırılmasını emretmiştir. Bulgar Kralı Şişman'ın oğlu olup İslamiyet'i de kabul etmiş bulunan Aleksandr üzerine aldığı vazifede muvaffak olamayıp mağlup olmuş ve öldürülmüş. Kuvvetlerinin çoğu da mahvedilmişti. Aleksandr'ın yerine Saruhan Sancak Beyliğine tayin edilen Timurtaş Paşazade Ali Bey de bozguna uğramış, pek az maiyetiyle birlikte güçlükle Manisa'ya kaçabilmişti. İbrahim'cim, benim bütün bu isyanlarda buna benzer bütün bu Anadolu'daki isyanlarda ilk dikkatimi çeken şey, ilk başta müdahaleye giden ordularımızın yenilgiye uğradıkları, bozguna uğradıkları. Hı hı. Muhtemelen baskın avantajını ve bölgeyi iyi kullanma avantajını kullanıyor bu isyanlarda bu isyancılar. Ve daha sonra da bu ilk galibiyetlerinden sonra da ne yazık ki ilk anda bastırılamayınca isyan hareket büyüyor. Hem taraftar açısından hem de yayıldığı coğrafya açısından daha geniş ve daha zorlu bir hal alıyor. Ancak böyle eli hakikaten çok yetkin bir general, bir paşa gelip de bu isyanlıları bastırana kadar gerçekten yıkıcı cephesi büyüyor isyanları. Bürklüce'nin karşısında iki defa mağlubiyete uğranılması Çelebi Sultan Mehmet'i daha esaslı tedbirler almaya mecbur etmişti. Ha tabii şunu da söyleyelim parantez İbrahim'cim. Çoğu zaman bu isyanlarda ilk anda devlet ya bir şeyle, bir gayeyle meşgul oluyor. Ya Batı cephesinde Habsburglarla, Avusturyalılarla, yani Macarlarla bir gayelisi bir savaş falan oluyor. Ve ilk anda devlet bu şeyi bastırmakta ya geç davranıyor, gecikmeli hareket ediyor, tereddüt gösteriyor ya da çok ciddiye almıyor.
Sanırım isyan eden noktada, gruplar da özellikle bu takvimi takip ediyorlar. Yani devletin başka bir gayelesinin olduğu dönemde özellikle isyan çıkarmaya çalışıyorlar ki devletin eli zayıf olsun yani.
Ve tabii bunların arkasında tabii Safevi desteğini de daha sonraki 16. asırdan itibaren İbrahim'cim o Safevi desteğinde tabii bu Safevi öncesi bir dönem. Bunu söylemek lazım. Bütün Celali isyanlarının başlangıcı önü ve arkasında Safevi ajanları ve doğrudan şahların maddi manevi açık destekleri söz konusu. Hı hı. Bürklüce'nin karşısında iki defa mağlubiyete uğranılması Çelebi Mehmet'i daha esaslı tedbirler almaya mecbur etmişti. Sadrazam Bayezid Paşa ve Amasya Sancak Bey'i büyük oğlu Şehzade Murad'ı isyanın bastırılmasına memur eden Çelebi bu sefer Saruhan valilerini bozguna uğratılan kuvvetlerinden çok daha fazla kuvvetler topladı. Nihayet hayli çetin bir harekat neticesinde Bürklüce'nin isyancıları mağlup edilip kendisi de esir alınabildi. Ayasulu'ya götürülen Bürklüce Mustafa kendisine yapılan türlü eziyet ve işkenceye rağmen fikirlerinden dönmüyordu. Onunla birlikte yakalanan adamları gözlerinin önünde öldürülürken bunlar da Dede Sultan yetiş imdadımıza diye bağırmışlar fakat yollarından dönmeyerek ölüme meydan okumuşlardı. Sonunda Bürklüce Mustafa da idam edildi. Şeyh Bedrettin'in müritlerinin ikinci isyanı yine onun en yakını Yahudi dönmesi Torlak Kemal tarafından bu sefer Manisa'da çıkarıldı. Torlak Kemal'in etrafındaki taraftarlar topluluğu 3000 kişiydi. Torlak Kemal de yine Şehzade Murat ve Bayezid Paşa tarafından mağlup edilmiş, isyanı idare eden kendisi ve en sadık bir arkadaşı asılarak öldürülmüştü. Veli Orman'a yerleşen Şeyh Bedrettin etrafa adamlar gönderip kesif propaganda yaparak faaliyetine devam ettiğinden binlerce taraftar toplamıştı. Ona katılanlar arasında Musa Çelebi'nin ölümüyle mevkilerini kaybeden kimseler olduğu gibi medrese talebeleri de vardı. Ayrıca onun kazaskerliği sırasında maaş ve tımar elde etmiş kimseler de mevcuttu. Yani öyle bir çaptı ki İbrahim'cim. Yahudiler var, Hristiyanlar var, askerler var, medrese talebeleri var. Her türlü itikat, her türlü etnik gruptan iç ve dış pek çok kendisine taraftar bulabilmiş. Çelebi Sultan Mehmet, Şeyh Bedrettin'in faaliyet şeklini Bürklüce'nin isyanından önce haber almıştı. Bürklüce ile Torlak Kemal'in ortadan kaldırılmalarından sonra Rumeli'ye geçmiş, Bedrettin'in tenkiline Vezir-i Azam Bayezid Paşa'yı memur etmişti. Torlak Kemal ve Bürklüce Mustafa'nın mağlubiyetleri, Bedrettin'in Rumeli'deki taraftarlarının bir kısmının maneviyatını bozduğundan Şeyh'in mahiyetinden ayrılanlar olmuştu. Bayezid Paşa, Şeyh'in taraftarlarını mağlup ederek Bedrettin'i pek fazla zahmet çekmeden yakalayabilmiş, Serez'de bulunan padişaha getirmişti. Çelebi Mehmet yüksek bir alim olması ve Rumeli fatihleri soyuna mensubiyeti dolayısıyla Bedrettin'in birdenbire öldürülmesini emretmeyerek cezasının tespitini alimlerden müteşekkil bir heyete havale etmişti. Yani bu Çelebi Mehmet'in çok yüce gönüllü biri olduğunu gösterir İbrahim'cim. Yani bu burada çünkü padişahın doğrudan idam emri vermesi hem meşrudur hem de sorgulanamaz. Alimler heyeti Bedrettin'i sorguya çekmişler ve heyete dahil meşhur alimlerden Herat'lı Mevlana Haydar Bedrettin'le ilmi münakaşada bulunmuştu. Neticede cemiyet nizamını bozucu fikir ve icraat sahibi bu büyük alim Mevlana Haydar'ın malı haram kanı helal yolu fetvası üzerine Serez Pazarı'nda bir dükkanın önünde asıldı 1419. Fetvadaki kayıt gereğince de malları varislerine bırakıldı. Benim okuyacaklarım bu hususta bu İbrahim'cim. Sadece
yani böylesi bir ideolojik itikadi görüşe sahip olan bir kişinin Anadolu'da hakikaten bu kadar taraftar bulması ve devletin başına, ki o dönemde yani tam da Fetret döneminde ciddi anlamda sıkıntı olması ilginç. Programımızın, sanırım bu programın girişinde mi söyledim veya yanlış hatırlamıyorsam geçen programın sonunda söylemiş olmalıyım. Bugün bile bunun örneklerini maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyada görüyoruz. Çünkü hala sapkın fikirler maalesef bu topraklarda kendine taraftar bulabiliyor ve onun üzerinden devletin direkt olarak güvenliğine halel getirecek adımlar, girişimler maalesef atılabiliyor. Bir ara verelim isterseniz abi. Aranın ardından bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Onlarla bu değerlendirmelerle başlarız ikinci bölümümüze.
İnşallah.
Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Bir süredir programlarımızda Osmanlı tarihindeki askeri kalkışmaları, askeri isyanları, darbe girişimlerini konuşmaya gayret ediyoruz. Bu programımız da geçen programımızın biraz tamamlayıcı parçası, eskilerin deyimiyle mütemmim cüzü şeklinde bir program. Çünkü geçen hafta Şeyh Bedrettin meselesiyle ilgili konuya girmiştik ve bu programımızın birinci bölümünde de Şeyh Bedrettin'in dini, itikadi, siyasi görüşlerini yansıtan bir takım pasajlar okumuştu Okay Tiryakioğlu bizlere. Ben de birinci bölümümüzün sonunda bugün dahi topraklarımızda, içinde bulunduğumuz coğrafyada benzeri hareketlerin ilginç bir şekilde karşılık bulabildiğini söylemiştim. Değerli Okay abi, ne düşünüyorsunuz? Yani artık milenyum çağını falan da geçtik. 2023 yılındayız. Yani artık iletişim imkanlarının uçsuz bucaksız bir noktaya geldiği ilginç bir dönemde gerçekten yaşıyoruz. Herkes her şeye çok kolay şekilde ulaşabiliyor. Bilgi dediğimiz şey artık sağımızda solumuzda uçuşan şeyler haline geldi. Yani bir şeyi öğrenmek için gidip kütüphaneye kapanıp kitap karıştırmak zorunda da değiliz artık. Evet. Çocukların ellerinde cep telefonları var. İnternette sınırsız sayıda kaynak mevcut. Herkes her şeye çok kolay bir şekilde, iyiye de kötüye de ulaşabiliyor. Böylesi bir dönemde, böylesi bir atmosferde insanlar hala niçin bu sapkın fikirlere tabi olabiliyorlar? Hatta işte yıllarını nizamiyelerde geçirmiş, omuzlarında kocaman kocaman yıldızlar olan bazı askerler bile böylesi sapkın fikirlerin peşinden gidebiliyorlar. Niçin sizce?
İbrahim'cim, en başta bir genç, bir çocuk ilk başta iman hakikatleri üzerine eğitimini ailesinden, önce aile ocağından alırken çok düzgün bir şekilde almadı. Mücerret imanın tüm manasını içine sindirebilir o çocuk. Özellikle küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde verilirse daha sonra bu tür sapkın itikatlara, görüşlere yanaşmaz. Amel noktasında, icraat noktasında eksikleri olabilir. Hepimizin oluyor. Evet. Ama itikadi noktada güçlü olabilmesi için gerçek bir şekilde Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin onun yolunu aydınlatan tek hakikat olduğunu, daha ilk okul çağlarından önce bunu fark eden, anlayabilen bir çocuk için daha sonra en azından itikadi boyutta endişe etmemize gerek olmaz İbrahim'cim. İkincisi, devletin bu tür oluşumlarda küçümseyici bakmaması ve müdahalede de tereddüt göstermemesi gerekiyor. Evet. Biz bu tabii Şeyh Bedrettin olayı üzerinden bunu genişletiyoruz şu anda. Fakat söylemiştik önceki şeyde, ilk bölümde, 16. asırda başlayan, ki Osmanlı'nın en kuvvetli dönemlerinde başlayan isyanlara da değineceğiz. Bilhassa 17. asırdaki Celali isyanları sırasında Anadolu'yu yangın yerine çeviren bütün o isyanlara müdahalede devletin hep böyle bir önce bir tereddüt gösterdiği, harekette tereddüt gösterdiği ve küçümseyerek küçük bir askeri birlikte isyan bölgesine müdahale ettiğini görüyoruz. Ve bu ilk müdahaleler ne yazık ki hemen tamamı hüsranla sonuçlanmış. Yani bu noktada daha bir ibret alıcı bir tutum sergilenebilseydi, en baştan bir yerde bir ilk baş en baş bir hareket başladığı zaman buraya devlet en bitirici güçlerini, en yetkin kumandanlarını göndererek daha yani yılanın başı küçükken ezilmeli İbrahim'ciğim. Çünkü bunlar hep ilk başta bu müdahaleler yetersiz kaldığı için birincisi daha fazla tebaadan insanın kanı akıyor. Çok kıymetli askerlerini yitiriyorsun, komutanlarını yitiriyorsun. Oysa en baştan edici bir ordu grubu gönderilebilse ve yetkin bir kumandan gönderilebilse bu işler hiç uzamaz. Ve daha sonraki isyanlara da bir ibret olur. İsyan düşüncesinde olanlara ibret olur. Fakat bunların temelinde İbrahim'ciğim hep eğitim meselesi. Eğitim, eğitim, eğitim. Evet. Bizim başımıza da bugünlerde işte bu son yıllarda bu kadar gayri geçen bu FETÖ belası da zamanında bu muhtemelen devletin bu takipte yetersiz kalmasından oldu İbrahim. Neler konuşuluyor? Asıl niyetler ne? Aslında bunları istihbarat teşkilatlarımız yerinde ve zamanında çok daha isabetli bir şekilde çok daha önceleri tespit edebilir. O korkunç geceye 15 Temmuz'daki o korkunç görüntüleri yaşanmış olur.
Belki de şöyle, devlet arkasındaki yapıyı görmek için, arkasındaki gücü görmek için de beklemiş olabilir. Özellikle 2009'dan sonra FETÖ hikayesinin aslında ne menen bir şey olduğunu devlet otoritesi de, istihbarat birimleri de anlamıştı. O dönemden sonra artık yavaş yavaş bunlarla mücadele etme yoluna gidildi. Ama enteresan olan şey şu abi. Sanırım bizim
şöyle tavsiye edeyim. Şöyle bir parantezle şöyle tavsiye edeyim İbrahim'ciğim. Evet, devlet bunları uzun süre bunların tehlikelerini fark ettikten sonra arkasındaki güçleri tespit için tabii bunları bir demlenmeye bıraktı. Bir beklemeye aldı. Tabii şurası önemli. Şunun altını çizeyim ve tavsiye etmiş olayım. En baştan itibaren böyle bir bu tür hareketler başladığı ilk günden itibaren bunların müfredatı nedir? Ne konuşulur? Bunlar çünkü eğitim kurumları inşa ediyorlar İbrahim'cim. Evet. Dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları inşa etmişlerdi. Buralarda ne konuşuluyor, ne okutuluyor, öğretmenlerinin vasıfları nedir, temel itikatları nedir? Bunlar biraz daha erkenden anlaşılmalı ki en azından o güce ulaşmamaları, o güce ulaşamamaları için İbrahim'cim. Yani çok büyük bir destek oldu arkalarında. Yani 2009'dan itibaren diyorsun, 2009'dan önce bunlar zaten çok güçlenmişlerdi zaten.
Kesinlikle öyle. Ama benim özellikle de altını çizmek istediğim, vurgulamak istediğim husus şu. Böylesi örgütler, böylesi yapılanmalar bizim milletimizin yumuşak karnını biliyor. Yani farkındaysanız abi, tarih boyunca da Osmanlı döneminde de böyle hep bir dini argümanlarla, dini referanslarla, dini sayıklarla ortaya çıkan yapılanmalar bunlar. Yani FETÖ'de böyleydi. İşte hizmet hareketi. İşte hani alnı secdeye değen insanlar ve
temelde hep bir şey oluyor İbrahim'ciğim, bir Mehdiyet anlayışı, bir Mehdi beklentisiyle bunu çok kullanıyorlar. Yani çok kullanılıyor.
Asıl kamuflaj olarak kullandıkları şey din ve inanç sanki abi.
Aynen öyle.
Yani aynen öyle. Kendilerini İbrahim'ciğim böyle kamufle ettikleri ölçüde sanki toplum nezdinde daha itibarlı hale geliyorlar. İnsanlar tabii ki gerçek yüzlerini gördükten sonra artık onlara destek vermekten vazgeçiyor ama işte o gerçek yüz ortaya çıkana kadar kendilerini tamamen dini inancın arkasına saklıyorlar gibi geliyor bana.
Ama işte tabii şunu da söylemek lazım. Alevi olunca kahraman, Sünni görüntülü olunca hain görüntüsü de olmamalı. Yani Şeyh Bedrettin'e destan yazanlar bizden İleride bu FETÖ'ye destan yazmamızı beklemeyecekler muhtemelen. Bu anlayış olmalı. Yani bu böyle olmalı yani. Yani çünkü bu kendilerinden oldu mu? Şia'dan oldu mu? Şah İsmail hala büyük kahraman.
Tabii.
Yavuz Sultan Selim hala büyük zalim olarak anılır bu insanlıklarında, biliyorsun bence.
Evet.
Adil olmak lazım. Biraz adil ya. Biraz yani vicdanlı olmak lazım.
Peki abi, ikinci Selim meselesine o konuyu gerçi bitirmiştik onu, galiba değil mi?
Onu bitirdik. Bu Yeniçeri ve Sipahiler üzerindeki biraz orada bir biraz daha derinleşelim demiştim İbrahim'ciğim. Evet. Oradan devam edelim istersen.
Lütfen.
Kapı kulları daha önce de bahsettik. Yeniçeriler ve Sipahiler, atlı Sipahiler olarak iki grup bunlar. Tabii alt grupları da var. Baltacılardır, Zülüflü Baltacılardır falan alt grupları da var ama bunlar esas olarak atlı ve yaya grupları. Yeniçeriler, atlı grupları da kapı kulu Sipahiler. Bunlar dediğimiz gibi pek çok gruptan oluşmasına rağmen asıl gücü ellerinde tutan Yeniçeriler ve Sipahilerdi. Kapı kulu Sipahileri teşrifatta biraz daha öncelikli bir yere sahiplerdi. Şimdi mesela tabii atlı asker olmanın prestijiyle padişahın etrafında biraz daha görkemli bir profil çiziyorlardı. Bu tabii zaman içerisinde iki grubun yani atlıların ve yayaların arasında bir güç mücadelesi oluşturdu. Bu güç mücadelesi zaman zaman devlet içerisindeki oluşan kimi hiziplerin bunları kendi taraflarına çekmeleriyle devlet üzerinde de bir iktidarın dengelerini sarsıcı taraftarlıklarına tabii sebep oluyordu. Hı hı. Biz bu Yeniçeri Sipahi kavgasını ilk defa tarihlerimizde görünür bir şekilde büyük boyutlarda ortaya çıkaran olayın bu 3. Murat döneminde Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde yaşandığını görüyoruz İbrahim'cim. Enteresan bir olay bu.
Evet.
3. Murat'ın oğlu bu Şehzade Mehmet bu büyük tabii bir sünnet düğünü tertiplenmiş. Bu o tarihlerde hatta o dönem için o dönemi yakın dönemlerde dahi bu çapta bir eğlence görülmüyor. Çünkü şenliğin hazırlıkları, bu sünnet düğünün hazırlıkları bir yıl öncesinden başlıyor. Hatta hazırlıkların zamanında tamamlanması için padişah bir düğün eminliği oluşturuyor ve bunun içinde maiyeti, yardımcıları, düğün emini 300 kişiyi bulan bir koca bir maiyet. Bunlar görevlendiriliyor. Tabii imparatorluğun her tarafına şeyler gönderilmiş, emirler gönderilmiş. Bu düğün zamanı, düğün günü geldiğinde gönderilecek işte hediyelerin, katılacak valilerin ve maiyetlerinin kim olacağına. Yani muazzam bir hazırlık var İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Nihayetinde bu şeyde İbrahim Paşa Sarayı'nın bu at meydanına bakan tarafında localar inşa ediliyor. İnsanların halkın da rahat rahat izleyebileceği şekilde çadırlar kuruluyor. Yiyecekler, içecekler. Yani muazzam bir hakikaten teşkilat kurulmuş.
Hı
hı. Fakat bu şeyde bu daha yemek esnasında tam işte cambazlar gösteri yapıyorlar, şekerciler çocuklara şekerler hediye ediyorlar, bir sürü işte çalgıcılar, eğlenceler falan sırasında bir haber geliyor. Yeniçerilerle sipahiler arasında bir söz dalaşı, birkaç sipahi bir Yeniçerinin yumruklu kavgasına döndüğü söyleniyor.
Hı
hı. İlk başta bu şeyler görevleniyor. Tabii iki tarafında komutanları devreye girince yani olay çabuk bir şekilde sonlandırılır diye düşünülüyor. Hakikaten de ilk o çekişme kolay bir şekilde daha nispeten kolay bir şekilde bastırılıyor. Fakat işte o sırada o gün aynı gün o havanın nispeten yumuşamasını fırsat bilen sipahilerden birkaçı koğuşlarına tabii eğlence yerini de o kalabalığını fırsat bilen birkaç hayat kadını almışlar götürmüşler.
Hı hı.
Koğuşlarına kesinlikle yasak tabii böyle bir şey ama tabii o günün şeyle gevşekliğiyle diyelim bu eğlenceleri. Bir Yeniçeri çavuşu İbrahim'ciğim odalara götürülen bu kadınların farkına varıyor. Yanındakilerle birlikte tabii kendi asesleriyle birlikte olayı müdahale etmek istiyor. Kanun dışı olduğu, kanunla bu odalardan çıkarılması gerektiğine dair. Fakat sipahiler kendilerinin Yeniçerilerin bu şekilde müdahalesini kabul etmiyorlar ve araya sipahi komutanları falan hani olay duyuluyor. Buna rağmen İbrahim'cim bir kızılcık kıyamet gece vakti. O gün aynı günün gece vaktinde. İşte gürültülere duyan Yeniçeriler kendi komutanlarını, sipahiler kendi subaşlarının etrafında toplanıyorlar.
Hı hı.
Yani bir meydan savaşı gibi İbrahim'cim at meydanına kadar uzanıyor. Yumruklarınla başlayıp kılıçların da kullanıldığı iki taraf arasında ölülerin, ağır yaralıların olduğu muazzam bir kargaşalık çıkıyor ortaya. Nihayet bütün bu kargaşayı şeyden, kendi köşkünden görüyor o dönemin sadrazamı Sinan Paşa. Yeniçeri ağasını kendi yanına çağırıyor. Ve bunun ne olursa olsun iki taraf açısından mutlaka derhal dindirilmesini, bu konuda kendisine işte sünnet düğün için getirilen şeylerin, hediyelerin şeylere dağıtılması, taraf kavga eden gruplara dağıtılarak bir, en azından o an için bu kavganın bitirilmesine dair derhal emir veriyor. Ona rağmen sabaha kadar bu kavga dövüş sürüyor İbrahimciğim. Yani İstanbul o güne kadar öyle bir şey görmemiş, o günden sonra da görmeyecek. Nihayetinde bu vaka bastırılıyor. Fakat İstanbul halkı üzerinde kendi askerlerinin, kendi çok güvendikleri muhafızlarının bu şekilde bir kavgayla zihinlerine kazınması uzun yıllar halk şairlerinin türkülerine,
Konu oluyor.
şiirlerine konu oluyor. Yani bu insanların bilinçaltında ve ruhları üzerinde bir kalıcı seker bırakmış. Yani bir etki bırakmış. Yani ciddi manada bir etki bırakmış. Ama tabii biz geçen sohbetlerimizden birinde dediğimiz gibi İbrahim'cim, bir ordu milletiz ve askerimize saygımız çoktur. Onların hatalarını da, ciddi hatalarında dahi biz onu birkaç kişiye mal eder. Ordumuzun genelinde böyle bir düşüncenin, böyle bir tavrın olmadığına mutlak bir şekilde iman ederiz. Bu tür yıkıcı olaylar, özellikle halkın zihninde kalıcı etkiler bırakacak olaylarda devletin tıpkı isyanlarda olduğu gibi, Anadolu isyanlarında olduğu gibi ya da daha önce bahsettiğimiz işte bir şey, Bedrettin isyanında olduğu gibi, olayların daha olmadan olabilirlikleri üzerinden harekete geçip mutlaka istihbaratçılarına, İbrahim'cim bu yaşanabilecek olaylara karşı ciddi tedbirler almaları lazım. Özellikle mesela bu sünnet düğün hadisesi daha sonra incelendiğinde Bakan Üsler tarafından bunun, böyle bir kavganın çıkabileceğine dair bir takım raporların Vezir-i Azam'a, Sadrazam Sinan Paşa'ya rapor halinde verildiği görülüyor, biliyor musun İbrahim'ciğim?
İlginç.
Ve şey denmiş, bu iki grubun eğlenceleri birbirinden uzak şeylerde yapılsın. Çünkü aslında belki o Yeniçeri ağası, o şeyde o Ahmet Çavuş meselesi var. Yani o odalarda kadınları görüp müdahale ettiren. Muhtemelen bir açıklarını aramak için bunlar birbirlerini takip ettiler. Çünkü öncesinde çıkan kavga raporlarda belirtildiği üzere iki grubun birbirinden ayrı tutulması, ayrı ayrı eğlencelerde, onun ayrı ayrı ziyafet sofralarında oturtulmasına dair verilen raporların biz ne görüyoruz? Gene ciddiye alınmadığını görüyoruz İbrahim'ciğim. Yani bütün irili ufaklı ne olursa olsun bir yerde, İbrahim'ciğim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Sorumluların nerede ateş olduğunu anlamaları gerekiyor. Yani bir duman gördüğü zaman, bu her duman bulut değildir. Yani o yeryüzünden çıkıyorsa orada bir ateş vardır ya. Onu
Kesinlikle
biraz
öyle.
tabii biz biraz anakronizme düşmüyoruzdur inşallah. Yani tabii biz yani bugünden konuşuyoruz ama devlet idaresinde bugün de yaşadığımız olaylar malum.
Maalesef.
O yüzden biraz daha dikkatli olması lazım iş başında sorumluların, liyakatli olabilirlikler üzerine kafa yorabilen, biraz hayal gücü olabilen insanlar olması lazım İbrahim'cim. Sadece görev adamı değil. Görev adamları insanları etkiler. Görev adamı bir görevin peşinde, onu nihayete erdirene kadar, başarılı bir şekilde nihayete erdirene kadar peşini kovalar İbrahim'cim. Ama biraz hayal gücü olan idareciler her zaman belki görev adamları kadar muvaffak görünmezler. Ama onların idareleri atiye, ileriye yönelik daha büyük başarılara gebedir ve daha emniyetlidir devlet için.
Evet.
Öyle diyelim.
Abi öyle idarecilerimizin inşallah görevde olduğunu düşünüyoruz.
Amenna.
Devletimiz
Evet.
için de hakikaten bugün gelinen noktanın gerçekten çok önemli başarıların
Evet.
zaten kişiler tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. İnşallah Allah yöneticilerimize de güç kuvvet versin diyelim.
Amin.
Çünkü
Amin. Amin.
hakikaten dört tarafından kuşatılmış bir coğrafyada bulunuyoruz. Her an her türlü problemin çıkabileceği bir coğrafyada bulunuyoruz. Asırlardır bu böyle,
Evet.
bugün de böyle. İnşallah bu dirayeti, bu feraseti gösterecek yöneticilerimizin olduğunu biliyor ve onlara dua ediyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz abi.
Ben teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
Programımızın çok sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu hafta da sonuna geldik. Kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Osmanlı Devleti döneminde gerçekleşen askeri kalkışmaları ve isyanları konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.